Ayrım 29, Locke'la Moran'ın yalanları, Scott Lynch, sayfa 268. 6. bölüm, Kısıtlamalar. 1. kısım, Kızıl Eller Locke'u yüzen mezara çıkan iskele köprüsünden geçirdikleri sırada, kıpkırmızı haldeki güneş de kül düştü mahallesindeki binaların kara silüetini yeni yeni aşıyordu. Tüm ahşap çöplük o ışıkla kana boyanıyor, Locke kamaşan gözlerini kırpıştırdığında karanlık bile kırmızıya çalıyordu. Gerginlikle ve uykusuzlukla cebelleşen Locke bir iki santim havada duruyormuş ve ayakları yere tam basmıyormuş gibi hissediyor, dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Rıhtımda kapıların başında ve fuayede muhafızlar vardı. Öncekinden bile daha çok. Kızıl Eller Kapa'nın yüzen kalesinin derinliklerine kadar Locke'a eşlik ederken muhafızların tamamı da asık suratlarla sessizce bekliyorlardı. İçerideki mekanik kapı kilitli değildi. Dev kabul salonunun ortasında sırtı Locke'a dönük olarak duran Kapa Barsavi başını eğmiş, ellerini arkasında kavuşturmuştu. Kalyonun doğu tarafındaki yüksek pencerelerin perdeleri açılmıştı. İçeri giren kızıl ışık huzmeleri Barsavi'ye, oğullarına, büyük bir fıçıya ve tahtadan yapılma, portatif bir tezkerede üstü örtülü duran uzun bir nesneye vuruyordu.
''Baba'' dedi Anjeis, ''Lamora geldi.''
Kapa Barsavi humurdanarak arkasına döndü. Donuk ve cansız gözlerle birkaç saniye Locke'u süzdü. Ardından sol elini salladı. ''Bizi yalnız bırakın'' dedi. ''Hemen.'' Anjeis ile Pacero boyunları bükük olarak odayı alelacele terk ettiler ve kızıl elleri de yanlarında götürdüler. Hemen sonra çarpan kapı kanatlarının ve yerine oturan mekanik kilitlerin sesi yankılandı içeride.
''Haşmet Mehap'' dedi Locke, ''neler oluyor?''
''Onu öldürdü. O orospu çocuğu onu öldürdü Locke.''
''Ne?''
''Nazca'yı öldürdü. Geçen gece cesedini bize bıraktı. Sadece birkaç saat önce.''
Barsavi'ye sersem sersem baka kalan Locke ağzının bir karış açık durduğunun farkındaydı.
''Ama Nazca buradaydı değil mi?''
''Gitti.''
Barsavi yumruklarını açıp kapıyordu.
''Anladığımız kadarıyla sessizce sıvışmış. Gece 2 veya 3'te, sabahın 4:30'unda geri getirildi.''
''Geri mi getirildi? Kim getirdi? Neler oldu?''
''Gel de gör.''
Vencarlo Barsavi tezkereyi kaplayan örtüyü çekerek Nazca'yı açığa çıkardı. Genç kadının cildi bembeyaz, gözleri kapalı, saçları ıslaktı. Diğer her bakımdan lekesiz olan boynunun sol yanında 2 belirgin morluk mevcuttu. Locke gözlerinin yandığını hissetti ve kendini sağ elinin ilk parmak eklemini ısırırken buldu.
''O piç kurusunun yaptığına bir bak'' dedi Barsavi usulca. ''Hık demiş, annesinin burnundan düşmüştü, tek kızımdı. Bunu göreceğime ölsem daha iyiydi.''
Yaşlı adamın yanaklarından aşağı gözyaşları akmaya başladı.
''Onu yıkamışlar.''
''Yıkamışlar mı? O da ne demek?''
''Bunun içinde geri getirildi,'' dedi Kapa. Tezkerenin birkaç adım yanında bekleyen fıçıyı işaret etti.
''Bir fıçıda mı?''
''İçine bak.''
Locke fıçının kapağını açar açmaz içeriğinin ağır kokusuyla geriye doğru sendeledi. Fıçı sidik doluydu, koyu ve bulanık at sidiğiyle. Locke hemen fıçıyı arkasına döndü ve iki elini birden ağzına bastırdı. Midesi bulanıyordu.
''Sadece öldürülmemiş,'' dedi Barsavi. ''Boğulmuş. At sidiğinin içinde boğulmuş.''
Locke gözyaşlarına karşı koyarak kırıldadı.
''İnanamıyorum,'' dedi. ''Buna inanamıyorum. Bu hiç mantıklı değil.''
Tezkerenin yanına dönüp Nazca'nın boynunu bir kez daha inceledi. Morluklar aslında birer şişlikti. Hemen önlerinde kırmızı renkli dümdüz çizikler göze çarpıyordu. Locke onlara bakarken şahin pençelerinin kendi teninde yarattığı hissi hatırladı. Kolundaki yara hala sızlıyordu.
''Haşmet Mehap'' dedi. ''Nazca o şeyin içinde geri getirilmiş olabilir ama orada boğulmadığından emin sayılırım.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Boynundaki izler ve yanlarındaki küçük çizikler.'' Lok sesini sakin ve yüzünün ifadesiz tutarak doğaçlama yaptı. Kulağa inandırıcı gelecek, ne diyebilirim? Onları yıllar önce Tali Şam'da da görmüştüm. Bir akrep şahinin öldürdüğü bir adamda. Hiç öyle bir şey duydun mu?
Evet dedi Kapa, yapay bir kırma. Kartain'deki büyücülerin icat ettikleri bir tür yaratık. Boynundaki izler o mu? Emin misin?
Nazca'yı bir akrep şahin sokmuş dedi Lok. Yaraların yanındaki pençe izleri belirgin. Neredeyse anında ölmüş olsa gerek.
Demek gri kral kızımı öldürdükten sonra salamura yapmış diye fısıldadı Barsavi. Hakareti katmerlemek beni daha da kahretmek için.
Üzgünüm dedi Lok. Bunun fazla bir teselli vermeyeceğinin farkındayım.
Eğer haklıysan kızım çok daha çabuk ölmüş demektir.
Barsavi örtüyü tekrar Nazca'nın başına çekti ve üstünü tamamen örtmeden önce parmaklarını genç kadının saçlarında son bir kez gezdirdi.
Küçük kızının bulup bulabileceği tek teselli buysa onu bulmuş olması için dua edeceğim. O gri pezevenk zamanı gelince aynı şeyi bulamayacak.
Niye böyle bir şeyi yapsın ki? Lok ne yapacağını bilmez halde ellerini kafasında gezdirdi. Bu hiç mantıklı değil. Neden Nazca, neden şimdi?
Cevabı sana kendisi verebilir dedi Barsavi.
Ne? Anlamıyorum. Kapa Barsavi yeleğinin içine uzanıp katlı bir parşömen parçası çıkardı. Lok onu alıp açtığı zaman üzerinde düzgün ve akıcı bir el yazısıyla yazılmış bir mesaj olduğunu gördü.
Barsavi, böyle bir yola başvurmamız gerektiği için özür dileriz ama gücümüzü anlamanı ve bizimle işbirliği yapmanı sağlamak için buna mecburduk. Seninle karşılıklı görüşmeyi ve Kamor meselesini uygar bir biçimde temelli çözüme bağlamayı tüm kalbimizle arzuluyoruz. 3 gün sonra dükün gününde akşamın 11. saatinde yankılı delikte olacağız. Yalnız ve silahsız geleceğiz. Fakat sen yanında dilediğin sayıda danışman getirebilir ve onları dilediğin gibi silahlandırabilirsin. Seninle erkek erkeğe durumumuzu konuşacağız ve tanrıların izniyle belki de bundan böyle daha fazla sadık kulunu veya kendi canından kanından yakınlarını kaybetmene engel olacağız.
Buna inanamıyorum dedi Lok. Böyle bir şeyden sonra iyi niyetle görüşmek mi istiyor?
Bu adam Kamorlu olamaz dedi Barsavi. Ben burada geçirdiğim senelerde Kamorlu olup çıktım. Burada doğup büyümüş pek çok kişiden daha çok Kamorluyum. Ama o herif...
Barsavi başını hararetle iki yana salladı. Dikkatimi çekmek için nasıl bir alçaklık yaptığını, onunla pazarlık edersek oğullarımın ve benim nasıl bir hakarete boyun eğeceğimizi anlamıyor. Bu mektupla vaktini boşa harcıyor. Ve bak, kendinden bahsederken bir hükümdar gibi biz diye konuşuyor. Bu ne utanmazlık?
Haşmet mi yap? Ya ne yaptığının farkındaysa?
Bu çok düşük bir olasılık Lok.
Kapa kederli bir edayla gevrek gevrek güldü.
Yoksa böyle bir şeye kalkışmazdı.
Yankılı delikteki görüşme bir pusuysa pekala kalkışır. Belki de seni yüzen mezardan çıkarmak ve tuzak kurduğu bir yere çekmek istemiştir.
Yine o ihtiyatlılığın.
Barsavi neşesizce gülümsedi. Bunu ben de düşündüm Lok ama zannetmiyorum.
Beni yeterince korkuttuğu takdirde iyi niyetle pazarlık yapacağımı düşündüğüne inanıyorum. Sahiden de yankılı deliğe gideceğim. Görüşmemizi yapacağız. Ve danışmanlarım olarak da yanımda oğullarımı, Berancia kardeşleri ve en iyi, en zalim 100 adamımı götüreceğim. Tabii seni ve dostun Jan'ı da.
Lok'un kalbi kapana kısılmış bir kuş gibi çarpmaya başladı. İçinden çığlık atmak geliyordu.
Elbette dedi, elbette. Jan ve ben ne istersen yaparız. Bu fırsat için minnettarım.
Güzel, çünkü yapacağımız tek pazarlık okla, kılıçla ve yumruklarla olacak. Tek kızımın cesedinin üstünden bana şartlar dayatabileceğini sanıyorsa, o gri bok çuvalına bir sürprizim olacak.
Lok dişlerini sıktı. Kapa'yı o vıcık vıcık kalesinden neyin çıkarabileceğini biliyorum demişti gri kral. Kapa Barsavi dedi Lok, şey, gri kral hakkında söylenenleri hiç düşündün mü? Düşmanlarını tek bir dokunuşla öldürebiliyormuş, duvarlardan geçebiliyormuş, kılıçlardan veya oklardan zarar görmüyormuş.
Onlar şarap içerken anlatılan masallar. Gri kral bu şehri ilk ele geçirdiğimde yaptığımı yapıyor. Kendini iyi saklıyor ve hedeflerini akıllıca seçiyor.
Kapa iç geçirdi.
Bu işte başarılı olduğunu itiraf etmeliyim. Hatta belki de benim kadar. Ama o bir hayalet değil.
Bir ihtimal daha var dedi Lok dudaklarını yalayarak. Burada söylenenlerin ne kadarı gri kralın kulağına gidebilirdi? Adam centilmen piçlerin tüm sırlarını açığa çıkarmamış mıydı? Canı cehenneme.
Bir bağlı büyücü ihtimali.
Gri kralın yanında mı?
Evet.
Herif aylardır şehrimin altını üstüne getiriyor Lok. Bu dediğin bazı şeyleri açıklayabilir ama bedeli. Ben bile bu kadar uzun bir süre bir bağlı büyücüye para ödeyemem.
Akrep şahinler yalnızca bağlı büyücüler tarafından yaratılmakla kalmazlar dedi Lok. Bildiğim kadarıyla onları sadece bağlı büyücüler besler. Sıradan bir şahinci kendisini kazara sokup öldürebilecek bir kuş eğitir mi?
Aman iyi uydur diye aklından geçirdi, hem de çok iyi.
Gri kralın tüm bu süre boyunca yanında bir bağlı büyücü bulundurmasına gerek yok. Ya bağlı büyücü yeni geldiyse, ya sadece önümüzdeki birkaç günlüğüne gri kralın planı her neyse onun en kritik noktası için tutulduysa, gri kralın gücü hakkındaki söylentiler tam da bu amaçla yayılmış olabilir.
Kulağa çok hayali geliyor dedi Barsavi ama aynı zamanda da bazı şeyleri açıklıyor.
Bu gri kralın seninle niçin yalnız ve silahsız olarak görüşmeye hevesli olduğunu da açıklar. Yanında onu koruyacak bir bağlı büyücü varken yalnız ve silahsız gözükse bile aslında öyle değildir.
Yine de cevabım değişmeyecek.
Barsavi boştaki eliyle yumruğunu sıvazladı.
Eğer bir bağlı büyücü yüz adamın, senin, benim, oğullarımın, Berancia kardeşlerin, dostun Jan'ın ve nacaklarımın hakkından gelebilirse, o halde gri kral silahlarını benden iyi seçmiş demektir. Ama şahsen öyle olduğunu sanmıyorum.
Yine de bu ihtimali aklında tutacak mısın diye üsteledi Lok.
Evet tutacağım.
Barsavi bir elini Lok'un omzuna koydu.
Beni affet evladım, olup bitenler için.
Affedecek hiçbir şey yok, haşmetme yap. Kapa konuyu değiştirdiğinde konu kapanmıştır diye düşündü Lok. Oğlum, bitenler senin suçun değildi.
Bu benim savaşım. Gri kralın canını yakmak istediği asıl kişi benim.
Bana çok şey sundun Haşmet Mehap. Lok kuruyan dudaklarını yaladı. O piç kurusunu öldürmende sana yardım etmeyi çok isterim.
Öldüreceğiz de. Dükün gününde akşamın 9. saatinde toplanmaya başlayacağız. Anceis gelip seni ve Tanrı'nın son hatadan alacak.
Ya sanzalar, bıçaklarla araları iyidir.
Duyduğum kadarıyla oyun kartlarıyla da. Onları severim Lok ama onlar birer düzenbazdır, soytarıdır. Bana ciddi bir iş için ciddi adamlar lazım.
Dediğin gibi olsun.
Şimdi.
Barsavi yelek cebinden ipek bir mendil çıkarıp onunla alnını ve yanaklarını yavaşça sildi.
Lütfen beni yalnız bırak. Yarın gece bir rahip olarak gel. Diğer tüm veli nimet rahiplerimi de çağıracağım. Kızıma layık bir cenaze töreni düzenleyeceğiz.
Lok elinde olmadan gururlandı. Kapa eskiden beri peder zincirin bütün çocuklarının birer veli nimet müridi ve Lok'un da gerçek bir rahip olduğunu bilirdi. Fakat daha önce hiç ondan resmi anlamda bir takdis istememişti.
Elbette dedi usulca.
Lok bunun ardından salonu terk ederek sabah ışığıyla yıkanan Kapa'yı ikinci kez kalesinin kalbinde yanında sadece bir cesetle yapayalnız bırakıp gitti.
İkinci kısım. Beyler dedi Lok oflayıp puflayarak 7. kattaki odanın kapısını arkasından kapatırken,
bu haftalık yeterince ortalıkta göründük. Gelin ikinci bir emre kadar faaliyetlerimizi tapınakta sürdürelim.
Nacaklarını baldırlarına koymuş olan Jan kapıya bakan bir sandalyede oturuyor, ellerinde o eski püskü Koriş aşk romanını tutuyordu. Bir yatak şiltesinde horlayan böcek, çok genç ve budala kimseler hariç, herkeste tutulmadık yer bırakmayan o lakayt pozisyonlardan birinde sere serpi yatıyordu. Sanzalar karşı duvara dayanmış oturuyor, iş olsun diye bir el kağıt oynuyorlardı. Locke içeri girerken ikisi de başını kaldırdı. ''Bir pürüzden kurtulduk'' dedi Locke ve çok da beterinin ortasına düştük. ''Haberler ne?'' diye sordu Jean. ''Durum kötü.'' Locke bir sandalyeye çöktü, başını geriye attı ve gözlerini kapadı. ''Nazca öldü.'' ''Ne?'' Carlo hemen ayağa fırladı. ''Galdo ondan geri kalmadı. Bu nasıl olur?'' ''Gri kral beni ağırlarken bahsettiği başka bir iş herhalde buydu. Cesedi babasına bir fıçı at sidiğinin içinde gönderilmiş.'' ''Tanrılar aşkına'' dedi Jean. ''Çok üzgünüm Locke.'' ''Ve şimdi'' diye devam etti Locke. ''Kapa 3 gece sonraki gizli görüşmede kızının intikamını alırken senin ve benim ona eşlik etmemizi bekliyor. Bu arada görüşme yankılı delikte yapılacak.'' Ayrıca Kapa'nın gizli lafından anladığı, gri kralı lime lime doğramak için hücum eden 100 adam. ''Herhalde seni lime lime doğramak için demek istiyorsun.'' diye düzeltti Galdo. ''Kimin gri kral kılığında ortalıkta gezineceğinin gayet farkındayım, sağ ol. Boynuma bir hedef tahtası asıp asmamam gerektiğini düşünüyorum, hepsi bu. Ah, bir de dükün gününden önce kendimi ikiye ayırabilir miyim diye merak ediyorum.'' ''Tüm bunlar tam bir delilik.'' Jean kitabını tiksintiyle kapattı. ''Daha önce deliceydi, artık düpedüz kötücül.'' ''Gri kral ne diye Nazca'yı öldürsün ki?'' Kapa'nın dikkatini çekmek için Locke iç geçirdi. ''Ya onu korkutmak istedi ki bunu başaramadı, ya da onu akıl almaz ölçüde kızdırmak istedi ki bunu çok güzel başardı.'' ''Artık asla barış olmayacak. Kapa ya gri kralı öldürecek ya da denerken can verecek.'' Carlo hışımla volta attı. ''Gri kral mutlaka bunun farkındadır. Bir pazarlık ayarlamadı, öyle bir şeyi imkansız kıldı ebediyen.'' ''Bu düşünce benim de aklımdan geçti'' dedi Locke. ''Yani gri kralın bize planıyla ilgili her şeyi söylemediği.'' ''Öyleyse Vicomte kapısından kaçıyoruz'' dedi Galdo. ''Akşam üstüne ulaşım ve erzak tedarik ederek geçiririz. Sonra da servetimizi toplayıp yollarda izimizi kaybettiririz. Kahretsin, elimizin altında 40 küsur bin şilin varken kendimize yeni bir hayat kuramazsan zaten yaşamayı hak etmiyoruz demektir. Lachaine'de ünvanlar satın alabiliriz. Böceği kont ilan ettirip onun hizmetkarları ayağına yatarız.'' ''Veya kendimizi kont ilan ettiririz'' dedi Carlo. ''Ve böceği hizmetkarımız yaparız. Onu sağa sola koştururuz. Hem böylesi ahlaki eğitimi için de iyi olur.'' ''Yapamayız'' dedi Locke. ''Nereye gidersek gidelim, gri kralın ya da daha doğrusu bağlı büyücünün bizi takip edebileceğini farz etmek zorundayız. Şahince ona hizmet ettiği sürece kaçamayız. En azından ilk seçenek olarak.'' ''Ya ikinci olarak?'' diye sordu Jean. ''Bana göre o seçenek hala geçerli. İlk planımıza bağlı kalabiliriz. Hazırlıklarımızı yaparız ve illaki yollara düşmemiz gerekirse, sırtımıza eğer vurup atlarla beraber koşabiliriz bile.'' ''Geriye tek bir bilinmez kalıyor'' dedi Jean. ''Yankılı delikteki şu görüşmenin yapılacağı gece hangi vaadinden döneceksin?'' ''Öyle bir bilinmez yok'' dedi Locke. ''Gri kral bizden üstün, Barsavi'yi ise kandırabileceğimizi biliyoruz. O yüzden gri kral rolünü oynayacağım ve Kapa'ya verdiğim vaatten idam edilmeden dönmenin bir yolunu bulacağım.'' ''Bak o biraz zor'' dedi Jean. ''Ya öyle bir şeye gerek yoksa?'' Carlo kardeşini işaret etti. ''İçimizden biri gri kralı canlandırabilir. Sen ve Jean da gerektiği gibi Barsavi'nin yanında olursunuz.'' ''Evet'' dedi Galdo. ''Harika bir fikir.'' ''Hayır'' karşılığını verdi Locke. ''Öncelikle ben ikinizden de daha iyi bir taklitçiyim, bunu biliyorsunuz. Siz biraz fazla dikkat çekicisiniz. Böyle bir riske giremeyiz. İkincisi, ben gri kralı canlandırırken herkes sizi unutacaktır. O esnada canımızın istediği gibi hareket etmekte özgür olacaksınız. İşlerin sarpa sarması ve kaçmamız gerekmesi ihtimaline karşı buluşma noktalarımızdan birinde arabayla beklemenizi yeğlerim.'' ''Peki ya böcek?'' ''Böcek'' dedi Böcek, ''son birkaç dakikadır horlarmış gibi yapıyor. Ayrıca yankılı deliği iyi bilirim. Gölgeler tepesi çetesindeyken bazen orada saklanırdım. Aşağıda şelalenin yanında bekleyip etrafı kolaşan edeceğim.
Böcek, dedi Lok, sen hoşuna gitmediyse beni durdurmak için bir sandığa kilitlemen gerekecek. Bir gözcüye ihtiyacım var ve gri kral yanına sinsilik edecek dostlar alamazsın demedi. Benim işim bu, ben sinsilik ederim ve hiçbiriniz bunu benim kadar iyi yapamazsınız. Çünkü daha iri, daha yavaş, daha gürültücü ve...
Tanrılar aşkına, dedi Lok, garrist olarak günlerim sayılı. Dük böcek artık kendi şartlarını koşuyor. Pekala ekselansları, sana yakınlarda kalmanı sağlayacak bir rol vereceğim. Ama sinsilik edeceksen benim söylediğim yerde edeceksin, tamam mı?
Oldu Bill.
Öyleyse tamamdır, dedi Lok. Şimdi hiç kimsenin büyük ve güçlü birini taklit etmeme veya bir dostumu öldürmeye yönelik acil bir ihtiyacı yoksa biraz uyumaya hayır demem.
Nazgul'un başına gelen olacak iş değil, dedi Galdo. Vay orospu çocuğu vay.
Evet, dedi Lok. Aslına bakarsan ben de bu akşam onunla bu konuyu konuşacaktım. Onunla veya evcil büyücüsüyle. Artık hangisi gelmeye zahmet ederse.
Mom, dedi Can.
Evet, sen ve ben işimizi bitirdikten sonra.
Sahteferin ardından.
Sen son hatada bekleyebilirsin. Ben buraya döneceğim. Mumu yakacağım ve ortaya çıkmalarını bekleyeceğim.
Lok sırıttı. Bu merdivenlere bir de o yavşaklar tırmansınlar.
29. ayrımın sonu. Sayfa 277.